Kıymetli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da Eğitimde İyi Örnekler programıyla karşınızdayız. Eğitimde İyi Örnekler programı Türkiye'de eğitim hizmetlerine gönül vermiş, gönüllü dostlarımızın dertlerine tercüman olan bir program. Onların efendim yapmış oldukları güzel faaliyetleri tüm Türkiye ile, hatta tüm dünya ile paylaşmalarına zemin hazırlayan bir ortam. Biz inanıyoruz ki biz güzellikleri paylaştıkça bunlar daha da artacaktır. Burada anlatılan bir güzellik dinleyen pek çok kıymetli dostumuzun gönlünde yeni heyecanlara vesile olacaktır ve onları da harekete geçirecektir. O açıdan biz bu Eğitimde İyi Örnekler programını bir emri bil maruf çalışması olarak da görüyoruz. Yani iyiliğin çoğaltılması, artırılması, iyilerin sayısının artırılması programı olarak da görüyoruz. İşte bugün bu programda bendeniz sizlerle baş başayım. Bu hafta bu bir konuk almadık ve ben kıymetli dinleyenlerimize ve eğitimle ilgilenen sivil toplum kuruluşlarında olsun veya devlet kurumlarında, özel sektörde olsun, eğitime gönül vermiş, meselesi efendim insanlara yetiştirme noktasında bir şeyler yapabilir miyim diye çırpınan değerli dostlarımıza, anne babalarımıza efendim bir takım tavsiyelerde bulunmak üzere bu haftaki programı böyle icra etmiş olacağız efendim ve sizlerle baş başa bir 40 dakika aşağı yukarı geçirmiş olacağız. Her şeyden önce kıymetli dostlar, kıymetli dinleyenler, neden biz bu gönüllülük hareketleri içerisinde yer almalıyız? Neden eğitimi dert edinmeliyiz? Neden efendim bu çalışmalarla sivil toplum ayağında olsun, değişik sektörlerde olsun ilgilenmeliyiz konusuna biraz temas etmek istiyorum. Şimdi her şeyden önce öncelikli olarak şunu bilmeliyiz ki dünyada kötülüklerin yayılma hızı iyiliğe göre 3 misli daha fazla. Hatta diyor ki bilim adamları, bir olumsuz tecrübenin 27 paylaşımı olur, bir olumlu tecrübenin 7 yankısı olur. Yani bir güzellik en fazla 7 tane sinede yankı bulabiliyor. Bir tane olumsuz durum 27 efendim noktada paylaşım bulabiliyor. Onun için bizlerin işte bu olumsuzlukların çok hızlı yayıldığı, hele iletişim vasıtaları sayesinde çok hızlı yayıldığı bu dönemde İyi insanların, güzel insanların aktif iyiler olması gerekiyor. Yine bir söz okumuştum bir yerde. Deniliyor ki kötülerin en büyük yardımcısı hiçbir şey yapmayan iyilerdir. Evet, yani neden biz bu gönüllülük çalışmalarında, eğitim faaliyetlerinde, hizmet çalışmalarında yer almalıyız? Muhakkak bunlara omuz vermeliyiz sorusunun cevabı biraz da burada yatıyor. Eğer yaşanılabilir bir çevre istiyorsak, huzurlu bir dünya istiyorsak, huzurlu bir çevre, huzurlu bir Türkiye istiyorsak, bir parçamızın iyilik hareketlerinin içerisinde olması gerektiğine inanıyoruz. Aksi takdirde zaten hani bir kasa elma düşünün, içerisine bir tane çürük elma koyduğunuzda o çürük elma çok kısa sürede bütün kasayı maalesef çürük hale getirebiliyor. Onun için iyilerin yerinde durmaması, aktif iyi olması ve bir şeyler yapması gerektiğine inanıyoruz kıymetli dostlar. Ve şunu da ifade etmek gerekiyor. Bir şeyler yapmak derken pek çok alan söz konusu olabilir. Yani pek çok hizmet çeşidi aklımıza gelebilir ama biz şuna inanıyoruz. Öncelikli olarak bizlerin ilgilenmemiz gereken efendim saha insan yetiştirme, insanın eğitimi sahasıdır. Bizim meselemiz öncelikli olarak bu olması gerekmektedir. Evet, dünyada pek çok problem olabilir baş başa olduğumuz. Açlıklar, hastalıklar, efendim bir takım salgın hastalık problemleri, doğal afetler, bunların hepsi söz konusu olabilir ve bunlarla ilgili de elbette bir şeyler yapmalıyız ve yapabiliriz. Ama biz öncelikli olarak birinci hedefe insanımızın yetişmesi, yetiştirilmesi ve günümüz toplumunda değerleriyle, medeniyet değerleriyle bütünleşmiş, efendim son derece çalışkan, gayretli bir İslam coğrafyasının oluşmasına öncelik ayırmamız gerekiyor. Çünkü bir hikayede dinlemiştim. Gerçekten bu hikaye aslında neden insana öncelik vermemiz gerektiğini, hizmetlerimizin birinci planında insan eğitiminin yer alması gerektiğini çok güzel özetliyor. Bir gün babanın bir tanesi eve gelir, yorgun argın işten gelmiştir. Efendim içeriye girer, efendim oturma odasında oturur biraz. İşte eşi yemek hazırlıyordur, onu beklemektedir. Efendim o sırada çocuk koşarak gelir, babacığım babacığım işte oyun oyun oynayalım, oyun oynayalım. Tutar, çekiştirir babasını, oyun oynamak ister. Baba da yorgun tabii. Ama çocuğa da hayır diyemiyor. Hayır demek için bir yol bulması lazım. Onu da kırmak istemiyor. Elinde bir gazete vardır ve gazetede bir dünya haritası resmi vardır. O dünya haritası resmini yırtar, parçalara ayırır ve çocuğa der ki, oğlum der, sen bunu eğer bütünleştirip bir araya getirebilirsen ben seninle oynayacağım der. Ve çocuk bu dünya haritasını aldığında, tabii küçük bir çocuk olduğu için dünya haritasını tam olarak birleştirmesi çok zordur. Alır ve bir müddet sonra babasına seslenir. Babacım, babacım gel, ben haritayı veya işte verdiğin gazeteyi birleştirdim. Babası nasıl olur der, hayret eder. Gel der, göstereyim der. Getirir, gösterir babasına. Bir bakar ki gerçekten o küçücük çocuk dünya haritasını başarılı bir şekilde bir araya getirmiş. Hayretler içerisinde babası sorar, oğlum nasıl yaptın sen bunu? Baba der, bana verdiğin dünya haritasının arkasında bir insan resmi vardı. İnsanı düzeltince dünya düzelmiş oldu. Evet kıymetli dostlar, işte bizim dünyada yaşadığımız pek çok zorluklar, sıkıntılar olabilir ama bunların temelinde insanın düzeltilmesi yatar. Eğer insan düzeltilirse gerçekten işte bu çocuğun hikayesinde olduğu gibi dünyada düzelebilir. Peygamber Efendimiz diyor ki, vücutta bir uzuv vardır diyor. Eğer o uzuv iyi olursa, sağlıklı olursa bütün vücut efendim sağlıklı olur. Eğer o hastalıklı olursa bütün vücut hastalıklı olur. O da kalptir buyuruyor. Vücutta kalp neyse, vücutta, vücudumuzdaki kalbin vücudumuza sağladığı dinamizm, sıhhat, huzur, maneviyat neyse, işte bu dünya genelindeki varlıklar içerisinde de insan o konumda bir varlıktır. Eğer insanı düzeltirseniz, insanı eğitirseniz, yetiştirirseniz esasında otomatikmen pek çok problemi de Allah'ın izniyle çözmüş olursunuz. Onun için bizim her şeyden önce insanın eğitimi meselesini birinci plana almamız gerekmektedir ve bunun için de vakit ayırmamız gerekmektedir. Kıymetli dostlar, bakın, evet işimiz gücümüz olabilir, meşgalemiz olabilir ama bizim bir taraftan haftanın belli saatlerini işte bu insanın düzeltilmesi noktasındaki gayretlere ayırmamız gerekiyor. Bir sivil toplum kuruluşunda olabilir veya farklı bir organizasyon altında olabilir veya bir arkadaş grubu olarak olabilir. Biz bu meseleyle ilgili ne yaparızı düşünüp taşınıp bir an önce eyleme geçerek işte bu sivil toplum çalışmalarında, gönüllülük çalışmalarında yer almak da bizim bir borcumuzdur. Bir vakit ayırmamız lazım. Bugün diyorlar ki çeşitli araştırmalarda, insanlarımız hele 15-24 yaş arasındaki gençlerimizin 2 ila 4 saati günlük ekran başında geçiyor. Yani bu ekran televizyon ekranı olabilir, bilgisayar ekranı olabilir veya cep telefonu ekranı olabilir. 2 ila 4 saatimizi günlük ekranların başında geçiriyoruz. Yani hani bir gönüllülük çalışması var, bir sivil toplum hizmeti var, efendim insanların meseleleriyle ilgili bir iş var, efendim benim vaktim yok, çok yoğunum. Hayır, hayır, senin vaktin var. Bir söz duymuştuk bir dostumuzdan, gerçekten çok hoşuma gider. Mesele vakit meselesi değil, mesele irade meselesi demişti. Vaktim yok deme, iradem yok, arzum yok, isteğim yok. Bu şekilde söylersen daha doğru söylemiş olursun diye ifade etmişlerdi. Gerçekten de öyle. Biz o kadar şöyle günlük bir baksak, muhasebe yapsak, o kadar lüzumsuz şeylere vakit ayırıyoruz ki. Yani günlük haber sitelerinde dolaştığımız vakti, günlük diyorum, haftada bir aileye, bir gence, bir çocuğa ayırsak veya bu konularda faaliyet yapan kişilere destek olmak için ayırsak, inanın epey bir şey yapmış oluruz. Onun için bu noktada her şeyden önce bir vakit ayırmalıyız. Nasıl efendim kendi kişisel programımız için serbestçe vakitlerimizi ayırıyoruz, rahat rahat tatil programlarımızı, gezi programlarımızı, efendim çocuğumuzla, eşimizle yapacağımız kişisel zevklerimizle alakalı programlarımızı planlıyoruz, uyguluyoruz ve bunlarda hiçbir aksaklık olmuyorsa da toplumun meseleleriyle, insanlığın meseleleriyle, gençlerle, çocuklarla ilgili de haftalık bile olsa vakitlerimizi planlamalıyız, ayırmalıyız. Bundan geri durmamalıyız kıymetli dostlar. Ve burada insanı eğiteceğiz, insanı yetiştireceğiz, buna vakit ayıracağız. Evet, çok güzel ama peki nasıl yetiştireceğiz? Yani ne demek, biz ne anlıyoruz bu insanın eğitilmesi, yetiştirilmesi meselesinden? Kıymetli dostlar, Nurettin Topçu'nun çok güzel bir sözü var. Ben gerçekten böyle ajandama yazdığım, sık sık da tekrar ettiğim, hatırladığım sözlerden birisi bu. Diyor ki Nurettin Topçu, bir insanı ahlaken eğitmeden önce veya bir insanı ahlaken eğitmeden sadece zihnen eğitmek topluma bir bela kazandırmaktır diyor. Yani biz evet insanı eğiteceğiz ama bizim bu noktadaki birinci önceliğimiz onun ahlakı meselesi olacak. Onun efendim güzel insan, karakterli, şahsiyetli bir insan olması bizim önceliğimiz, kıymetli dostlar, birinci meselemiz olmak zorunda. Aksi takdirde evet birileri ortaya çıkar toplumda, çok bilgilidir o birileri, çok efendim okumuşlardır belki, efendim zeka seviyeleri çok yüksektir ama eğer ahlaki noktada bu insanlar yeterli kıvama gelmemişlerse işte o zaman biz bu topluma büyük bir bela kazandırmış oluyoruz. Allah korusun, inşallah böyle bir şey söz konusu olmaz. Onun için eğitimle ilgilendiğimiz, insanın eğitimi meseleleriyle ilgilendiğimizde de bizim birinci gündemimiz, birinci konumuz insanın ahlaken yetişmesi olacak. İbrahim Tenekeci'nin bir efendim yazısında okumuştum. Çok güzel bir söz bu. Bu da çok hoşuma gidiyor. Hani insanla ilgileneceğiz, insanı eğiteceğiz ama nereden, nasıl yapacağız, nereden başlayacağız sorusuna bir cevap olarak bunları söylüyorum. Diyor ki adalet yok, merhamet yok, efendim dürüstlük yok, nezaket yok ama çok başarılı. Bu iş bizim ne işimize yarar diye efendim ifade etmiş. Gerçekten de öyle. Demek ki biz öncelikli olarak adalet gibi, merhamet gibi, efendim dürüstlük gibi, nezaket gibi duygulara odaklanacağız. Önce başarı değil, önce falanca okul, filanca okul, filanca efendim standartlar değil, önce dürüst olacak, önce merhametli olacak, önce ahlaklı olacak. Hiçbir zaman bunu ihmal etmemek, bunu birinci sıraya koymak zorundayız. Evet, yani sadece başarıya odaklanılarak yetiştirilen bir neslin ortaya koyduklarını da şimdi sizinle bir örnekle paylaşmak isterim. Bir tane okul müdürü her eğitim öğretim yılı başında Almanya'da öğretmenlere bir mektup gönderirmiş ve dermiş ki bir toplama kampından sağ kurtulanlardan biriyim. Gözlerim hiçbir insanın görmemesi gereken şeyleri gördü. İyi eğitilmiş ve yetiştirilmiş mühendislerin inşa ettiği gaz odaları, iyi yetiştirilmiş doktorların zehirlediği çocuklar, işini iyi bilen hemşirelerin vurduğu iğnelerle ölen bebekler, lise ve üniversite mezunlarının vurup yaktığı insanlar. Bu kampta bu manzaraları gördü benim bu gözlerim diye ifade ediyor. Daha sonra eğitimden bu nedenle kuşku duyuyorum. Sizden isteğim şudur. Öğretmenlerine diyor ki ben bunları gördüm ve sizden şunu istiyorum, rica ediyorum. Öğrencilerinizin insan olması için çaba harcayın. Çabalarınız bilgili canavarlar ve becerikli psikopatlar üretmesin. Okuma, yazma, matematik çocuklarınızın daha fazla insan olmasına yardımcı olursa ancak o zaman önem taşır. Evet, ben Anadolu'da yaptığım seyahatlerimde, programlarımda da çok sık bu hikayeyi, bu hatırayı paylaşmış oluyorum. Kıymetli dostlar, ahlaka, karaktere öncelik vermeyen bütün eğitim uygulamalarının ortaya çıkartacağı insan türü, işte Nurettin Topçu'nun sözünde de ifade edildiği gibi topluma bir bela kazandırmaktan öteye geçmez. İşte Hiroşima ve Nagasaki de efendim sözüm ona medeniyetin ortaya çıkardığı manzara ortada değil mi? Ahlaktan, şahsiyetten yoksun insanlar geliştirdikleri bir ürünle bırakın insanları, hayvanları, nebatatı, bitki örtüsünü efendim mahveden bir canavara dönüşebiliyorlar. Evet, bunlar çok iyi mühendisti bunu yapan insanlar. Belki çok iyi doktordu bunu yapan insanlar. Ama bunlar insanlıktan nasibini almayan kişilerdi. Onun için bizim eğitim çalışmalarımızda, gönüllülük çalışmalarımızda insan önceliklidir. Ama bu insanı evet eğiteceğiz, ama burada da önceliğimiz şahsiyetli, ahlaklı, duyarlı insanların efendim ortaya çıkmasını sağlamaktır. Bu duyarlı kelimesini çok çok önemsiyorum. Çünkü bizim en insan olmamızı sağlayan en önemli duygumuzun bu olduğuna inanıyorum. Ne kadar duyarlıyız? Çevremize, mahallemize, mahallemizdeki Suriyeli bir çocuğa ne kadar duyarlıyız acaba? Yoksa sitelerimize girip kapıları pencereleri kapatıp arabamızı güzelce otoparka park ettikten sonra kendi evimizdeki efendim o hayatımız bize yetiyor mu? Yoksa bu eve girdikten sonra acaba şu yanı başımdaki mahallede neler oluyor? Ben buna nasıl çözüm üretebilirim? Bu çocuklara, bu gençlere, bu insanlara nasıl çözüm üretebilirimin derdini, duyarlılığını taşıyor muyuz acaba? Yastığımıza kafamızı koyduğumuzda o kaloriferler yanıyor sıcak sıcak evimizin her tarafı. Böyle bir ortamda huzurlu bir şekilde işte yorganımızı çektiğimizde, kafamızı yastığımıza koyduğumuzda acaba ne kadar rahat uyuyabiliyoruz? Benim dışımdakiler ne alemde? Kar yağdı, çok seviniyoruz değil mi? Geçenlerde kar yağdı. Ne kadar mutlu olduk işte, bembeyaz manzaralar filan, ama işte evet o fakir, fukara, gariban, o barakalarda kalan insanlar neler yapıyorlar bunlar acaba? İşte bu noktada duyarlılığı yüksek bir neslin yetişmesini sağlamalıyız ki efendim toplumumuz çok daha iyi toplum olsun kıymetli dostlar. Bu nokta önemli bir nokta ve burada dikkat etmemiz gerektiğine inanıyorum. Ve şunu da hiçbir zaman unutmamalıyız ki evet insanı yetiştireceğiz ve şahsiyetli karakterli olarak yetiştireceğiz. Bunun başlama noktası da hani insanın eğitildiği dönem de 0-25 yaş arası dönemdir. Yani çalışmalarımızı da bu yaş grubunu efendim kuşatacak şekilde yapmamız lazım. Yani bir insanın hele diyorlar 7 yaşına kadar fiziksel olarak, beyin yapısı olarak, bir kısmı bunun karakter özelliklerini de buna dahil ediyor, %70 oranında oluştuğunu ifade ediyorlar. Kıymetli dostlar, 7 yaşına kadar, hatta 7 çok geç diye bir slogan vardı bir ara ülkemizde, eğitim için 7 çok geç. Onun için insan yetiştirme idealinde olan kişilerin 0-25 yaş arasına yönelik faaliyetlerini, gayretlerini artırmaları gerekir. Ve şuna inanıyoruz ki eğitimde ne kadar erken davranırsak o kadar iyi mesafe alırız. Yani siz bir genci 18-19 yaşlarına kadar serbest bırakın, rahat bırakın, gençliğini yaşasın efendim, şöyle böyle üniversite yıllarında hadi oğlum, hadi kızım sohbete git, Kur'an'ı öğren. Bu çok geç, çok geç. O yaştan sonra eğer o kültürle yetişmemişse, öyle bir zeminde küçük yaşlarda bu eğitimleri almamışsa, o yaştan sonra bunlara adapte olması, kabullenmesi, öğrenmesi çok zor kıymetli dostlar. Bir gün bir hocamız demişti ki, oğlum demişti, kendini iyi yetiştir, çok oku efendim, çok gayret et demişti. Kendisi 45'li yaşlardaydı o zamanlar. Benim yaşıma geldiğinde de okumaya efendim yetişmeye vaktin olacak, kendini yetiştirmeye vaktin olacak ama demişti. Benim yaşıma geldiğinde, yani 45 yaşına geldiğinde bir kevgir gibi olacaksın demişti. Şimdiki ben o zamanlar üniversite yıllarındaydım. Şimdi bu yaşında kepçe gibisin demişti. Yani kepçeyi bir çorbaya, tenceresine daldırırsınız. Kepçenin haznesine bolca çorba dolar ve onu bir tabağa dökersiniz ve o kepçe bir işlev görür. Ama bir kevgiri çorbada tenceresine daldırdığınızı düşünün. Kevgiri daldırdığınız zaman çıkardığınızla birlikte bütün çorbalar onun deliklerinden aşağıya düşer. Kevgirin içerisinde yer tutmaz. İşte senin zihnin bu yaşta, senin gönlün bu yaşlarda eğitime, efendim bilgiye çok daha müsait. Onun için bu yaşlarda kendini geliştir. Benim yaşıma geldiğinde okudukların senin olmayacak, kevgir gibi olacaksın, sahip olduğunu zannedeceksin ama her şey o deliklerden aşağı düşüp gidecek demişti. Onun için eğitimin de bir dönemi var. her dönemde insan öğrenir, gelişir, amenna, buna bir şey demiyoruz. Çünkü beşikten mezara ilim öğrenin diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ama bunun en etkin olduğu, en verimli olduğu bir dönem var ki o da çocukluk ve gençlik dönemidir. İnsan yetiştirme davasında idealinde olan insanların birinci derecede önemseyeceği efendim grup yaş dönemi 0-25 yaş dönemidir. Bu dönemle ilgili faaliyetlerini, programlarını yoğunlaştırmaları, efendim gayretlerini artırmaları gerekir diye düşünüyoruz. Zira Resulullah Efendimizin hayatına baktığımızda da bakıyoruz ki Peygamber Efendimiz yanında hep gençler var. Enes bin Malik var, 10 yaşında gelmiş. Zeyd bin Sabit var, 13 yaşında, 15 yaşında Resulullah Efendimiz ona çok önemli görevler vermiş. Neden acaba? Çünkü gerçekten eğitilme yaşı o yaşlar. Öğrenme yaşı o yaşlar. Resulullah Efendimizin yanına 10 yaşında gelip neredeyse 10 yıl kadar kalan Enes bin Malik çok uzun bir ömür yaşıyor ve en çok hadis rivayet eden sahabilerden biri olduğunu görüyoruz. Çünkü zihninin ve gönlünün en berrak, en arı duru olduğu dönemde Resulullah Efendimizin yanı başında yer aldığı için o çok iyi öğrenmiş, öğrendiklerini çok iyi hazmetmiş ve daha sonra uzun yıllar boyunca insanlara bunları anlatmaya devam ettiğini görüyoruz. Onun için eğitim, insanın eğitimi ve ne kadar erken başlarsak o kadar iyi. Bunu hiç unutmayalım kıymetli dostlar. Yine şunu da unutmayalım ki biz birilerine fayda sağladığımız zaman, birilerinin problemini çözdüğümüz zaman vakit ayırın diyoruz. Hani vakit ayırmalısınız, ayırmalıyız diyoruz hep birlikte. Ayırdığımız zaman zannediyoruz ki yani büyük fedakarlıklar yapıyoruz. Birilerine efendim ihya ediyoruz. Birileri için adıyoruz kendimizi. Ya bu çok önemli falan diye. Bak ben senin için vaktimi veriyorum. Vaktimi başka şeylere, daha kıymetli şeylere de veririm ama sana harcıyorum veya bu kuruma harcıyorum gibi bazen bir psikoloji de gelişiyor. Yani şöyle maalesef verdiğin zaman yani vaktinden verdiğin zaman, bilginden verdiğin zaman sanki onu bir kayıp gibi görüyoruz. Maalesef yani bu burada işte çok önemli bir nokta burası. Ben size hani bunun Cenab-ı Hak Rabbimiz iyiliğin karşılığını biz muhakkak vereceğiz. En az 10 misliyle vereceğiz diye ifadeleri var. Ayet-i kerimeler var, hadisler var ama bilim adamlarının yaptığı çalışmalarda bile biz bugün bunu görüyoruz. Kemal Sayar hocamızın eserlerinde bunu gördüm ve okudum, not ettim. Diyor ki Avrupa'da yapılan çalışmalar bize şunu gösteriyor diyor. Bir başkasının problemini çözen, bir başkasının ızdırabına koşan, acısını dindiren insanlar yıllarca bu tür insanları gözlemlemişler, diğerleriyle kıyas yapmışlar. Bu insanlar hem daha mutlu hem daha sağlıklı bir hayat yaşıyorlar. Yani başkalarının faydası için koşturmak onları daha başarılı, daha sağlıklı, daha mutlu kılıyor. İşte Avrupa'da yapılan, belki 10 yılları alan araştırmanın sonucunda vardıkları nokta bu. Peygamber Efendimiz de demiyor mu kıymetli dostlar bir hadisinde? Sadaka ömrü uzaltır. Yani ne diyor Peygamber Efendimiz? Ne demektir sadaka? Birinin problemini çözmek yani. Bir Müslümanın problemini çözmek. Bu senin ömrünü uzaltır diyor. Burada ömrü uzatma derken alimlerimiz bunu ömre bereket olarak da yorumluyorlar. İşte bugün bilim adamları bunu efendim Avrupa'da bu hadisten habersiz bir şekilde kendi dünyalarında araştırdıklarında işte onların vardığı da sonuç birinin problemini çözüyorsan esasında sen kendine fayda sağlıyorsun. Daha sağlıklı, daha huzurlu, daha mutlu bir hayat efendim seni beklemiş oluyor diye ifade ettiklerini görüyoruz kıymetli dostlar. Yine şu açıdan da bu çok önemli. Yine bir yerde bu değerlendirmeyi okumuştum. Aldıklarımızdan maddi manevi yani maddi ve manevi olarak aldıklarımızdan edindiklerimizden başkalarına vermek kişinin ruh sağlığını iyileştirir denildiğini görüyoruz. Şimdi niçin yaşar bir insan? Yani hayatta bizim derdimiz nedir? Ne için uğraşıyoruz? Geceli gündüzlü, bazılarımız ailece çalışıyoruz, koşturuyoruz değil mi? Bir mücadelenin için. Nedir? Daha huzurlu bir hayatımız olsun, daha mutlu bir hayatımız olsun, daha sağlıklı bir hayatımız olsun, çoluk çocuğumuza daha faydalı olmuş olalım. Ya bunun için uğraşıyoruz değil mi? İşte bize burada çeşitli bilim adamlarının yaptığı çalışmalarda önümüze koydukları gerçek. Eğer daha mutlu, daha sağlıklı, daha başarılı, daha huzurlu, daha mutmain olmak istiyorsanız ruh dünyanızda aldıklarınızdan maddi manevi olarak aldıklarınızdan etrafınızdaki insanlara vermelisiniz diyorlar. Bunu yaptığınız zaman işte ruh sağlığınız iyileşir diyorlar. Yine diyorlar ki insanların mutsuzluklarının sebebi onların hırslarıdır. Hırsın sebebi de kendimizden aşağıdakilerine bakmamamız, elimizdekilerin kıymetini bilmememizden kaynaklanır hırsın sebebi de. Gönüllülük işte bir efendim sivil toplum kuruluşunda veya kendi çapında, kendi mahallende, kendi muhitinde yapmış olduğun bir başkasının faydasına olan iş işte seni bu hırslardan uzaklaştırıyor. Senden aşağıdakileri görmek senin elindeki nimetlerin kıymetini sana idrak ettiriyor. Bunun için kıymetli dostlar, tüm koşturmalarımızın yanında ne kadar büyük adam olursak olalım, ne kadar büyük hanımefendi olursak olalım, ne kadar yoğun işlerimiz olursa olsun, CEO olalım, genel müdür olalım, patron olalım, okul müdürü olalım, ne olursak işçi olalım efendim, ne olursak olalım, sağlıklı, mutlu, huzurlu bir hayat kendimizden aşağıdakilerde, kendimizden aşağıdaki konumda olan insanlarla ilgilenmekten geçiyor. İşte bilim adamlarının yaptığı çalışmalarda bunu önümüze koyuyor. Bir de işte manevi cephesi var tabii. Diyorlar ki Mevlana Hazretleri'nde bunu görmüştüm yanlış hatırlamıyorsam, peşinde olduğumuz şeyin değeri esasında bizim kendi değerimizi belirler. Sen, yani sen neyin peşindesin? İşte o peşinde olduğun şeyin kıymeti, değeri senin değerini belirliyor. Yani sen paranın peşinde misin? Kadının peşinde misin? Şöhretin peşinde misin? Şehvetinin peşinde misin? İşte senin değerin bu esasında, Allah katında da, toplum nezdinde de. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadis olarak biliyoruz. Allah katındaki değerini merak ediyorsan Allah'ın seni ne ile meşgul ettiğine bak. Neyle meşgul ettiğine bak. Yani onun aciz kullarının birinin derdiyle yoğrulmuş onun peşindeysen işte senin Allah katındaki kıymetin o. Ona dikkat et. O açıdan bu hizmetler, efendim çeşitli sivil toplum kuruluşları çatısı altında yapılan hizmetler veya kendi çapımızda yaptığımız hayır ve hizmet faaliyetleri bizim Cenab-ı Hakk'ın katında da kıymetimizi artırıcı önemli çalışmalardır diye düşünüyoruz. Bu açıdan baktığımızda da muhakkak bir çalışmanın bir tarafında yer almalıyız kıymetli dostlar. Ve şunu da söylemek isterim kıymetli dostlar. Tabii bu çalışmalarda yer alırken her şey bu kadar kolay da gitmiyor. Yani bir hayra niyet ettiğiniz zaman şeytanın otomatikmen siz de gündemine giriyorsunuz. Öncelikli gündemi olmuş oluyorsunuz. Sizi meşgul etmeye, sizinle uğraşmaya, sizi ümitsizliğe doğru sürüklemek için gayrete başlıyor şeytan da. Sizi yolunuzdan alıkoymak istiyor. Zaten onun derdi sırat-ı müstakime oturacağım ve oradaki insanları saptıracağım. En büyük derdi bu. Sen bir iyilik peşindesin, bir hizmet peşindesin, bir davan var senin efendim. Bununla ilgili mücadele ediyorsun. O senin her kademede önüne çıkıyor. Buna da hazırlıklı olmak lazım. Yani bir şeye niyet ettiğin zaman hiçbir zaman güllük gülistanlık bir ortamda faaliyet gösteremiyorsun, hizmetini yapamıyorsun. Karşına zorluklar çıkıyor. Burada da şunu bileceğiz. Bir şeye niyet ettiğimiz zaman, iyi bir şeye niyet ettiğimiz zaman şunu bileceğiz. Mevlana Hazretleri diyor ki, dikensiz gül, zahmetsiz rahmet olmaz. Sen güle talipsen, bunun yanında bir de dikeni var, bunu unutma. Sen rahmete talipsen, bunun bir zahmeti var, bir çilesi var kıymetli kardeşim. Bunu hiçbir zaman unutmayacaksın. Onun için bu çalışmalara niyet ettiğimizde bazı zorluklar önümüze çıkabilir. Bunlar bizi yolumuzdan kesinlikle ve kesinlikle alıkoymamalı. Ve hep ümit var olmalıyız. Bazen şöyle oluyor. Ya 70 milyonluk bir ülkede yaşıyoruz. 1,5 milyarlık İslam dünyası var. Kardeşim ben işte Anadolu'nun bir yerinde, İstanbul'un bir yerinde bir ferdim, bir kişiyim. Benim gayretimle ne değişebilir? Ne olacak? Yani ben böyle olsam neyi değiştirebilirim ki? Bu da bir tuzak. Çünkü bir gönül dostu büyüğümüz demişti ki bize, evladım demişti, arının görevi vızıldamaktır, balı Cenab-ı Hak yapar diye ifade etmişlerdi. Kıymetli dostlar, bizim görevimiz vızıldamak, çalışmak. Vızıldayacağız biz. Neticeyi Cenab-ı Hak verecek. Senin önemsiz gördüğün küçük bir gayretinin neticesinde çok ciddi dönüşümler söz konusu olabilir. Onun için çok bu noktada bize efendim göz aydınlığı olacak bir söz de var. Onu da paylaşmak istiyorum sizinle. Büyük işler yapamayabilirsiniz. Yani kendi başınıza bir insanı sevindirmek küçük bir iş gelebilir size. Çok büyük organizasyonlar binleri, on binleri kuşatacak faaliyetler yapamayabilirsiniz. Büyük işler ortaya koyamayabilirsiniz ama yaptığınız küçük işleri büyük bir heyecanla yapmalısınız. Bu çok önemli bir düstur kıymetli dostlar. Küçük işler yapıyorsanız bile onları büyük bir aşkla ve heyecanla yaparsanız gün gelir o büyük işler sizi bulur. Ve hayret edersiniz, nasıl oldu, nasıl gelişti böyle. Yani yıllar önce biz şöyle şu ortamda derme çatma uğraşıyorduk. 10 yıl 15 yıl geçmiş aradan şu an binlere on binlere ulaşıyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz acaba diye kendi kendinize hayret eder durumda kalırsınız. Onun için büyük işler yapmak isteyenlerin yapacağı ilk şey şu anda yapabilecekleri küçük şeyleri büyük bir aşkla, heyecanla, canı gönülden yerine getirmeleridir kıymetli dostlar. Ve şunu da hiçbir zaman unutmayalım ki Kur'an-ı Kerim'de iki yerde geçiyor bu ayet-i kerime ve benim de gerçekten çok etkilendiğim ve sık sık dostlarımla paylaştığım ayet-i kerimeler bunlar. Cenab-ı Hak diyor ki siz diyor çalışın diyor. İ'melû, amel edin. Çalışın diyor. Yaptıklarınızı Allah ve Resulü görecektir diyor kıymetli dostlar. Bazen bir kenarda bir şeyler yaparsınız bütün samimiyetinizde. Sizi kimse görmeyebilir, sizin kimse farkınızda olmayabilir efendim. Ama şunu unutmayın ki ayette iki yerde bize bu müjdeleniyor. Amel edin, çalışın, yaptıklarınızı Allah ve Resulü görecek. Eğer Rabbimiz görüyorsa zaten mesele bitmiştir. Neden mesele bitmiştir? Çünkü yine bir ayet-i kerimede Cenab-ı Hak buyuruyor ki İyilik yapanların, biz diyor, iyilik yapanların ecrini, karşılığını asla zayi etmeyiz. Onların iyiliğini asla zayi etmeyiz diyor Cenab-ı Hak. Onun için iyilik yapacağız ve bileceğiz ki Rabbimiz bunu görüyor. Resulü bunu görüyor ve en güzel karşılığı Cenab-ı Hak verir. Ve diyor ki Rabbimiz yine muhtelif ayetlerde iyiliğin karşılığı en az 10 misliyle verilir diye buyuruluyor. Onun için yani küçük işleri büyük bir aşkla yaparsanız küçük iyilikleri, faydalıkları Cenab-ı Hak 10 misliyle sizin karşınıza bunu çıkartacak. Dolayısıyla büyük işlere yavaş yavaş geçmiş olacaksınız. Ve kıymetli dostlar yine şunu unutmamalıyız ki bir söz bu, yine çok etkilendiğim bir söz. Yürürsen yakındır, bakarsan uzak. Ya ben neyi değiştirebilirim ki diye düşündüğünüz zaman bunu hatırlayacaksınız. Çok şeyi değiştirebilirsin sen. Gayret et, yerinden kalk, bir şeyler yapma niyetinde ol. Yürürsen yakındır bu. Bunu başarabilirsin. Ama oturduğun yerden bakarsan sana hep uzak gelecektir. Sana hep imkansız gelecektir. Sana hep olmaz diye böyle zihninde şimşekler çakacaktır. Ama kalkıp yola revan olduğun, yürüdüğün zaman aslında o kadar da uzak olmadığını göreceksin diye bu sözde gerçekten bu noktada bize göz aydınlığı olan sözlerden bir tanesi kıymetli dostlar. Bugün böyle karşılıklı ben tek başına programı yaptım ve bu eğitimde iyi örnekler noktasında örnek çalışmalar yapan kişilerle ilgili, onların niyetleriyle ve motivasyonlarıyla ilgili kısa bir hasbihal etmiş olduk. İnşallah önümüzdeki hafta tekrar birlikte olmayı Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun. Bizi hayırlarla, iyiliklerle, güzelliklerle meşgul eylesin inşallah ve kıymetli şeylerin peşine bizi düşürsün. Çünkü peşinde olduğumuz şeylerin değeri kendi değerimizi belirliyor. Onun için kıymetli, onun katında kıymetli olan şeylerin peşine bizi düşürsün. O kıymetli şeylerin peşinden de bizi hiçbir zaman ayırmasın diyoruz. Allah'a emanet olun efendim. Önümüzdeki hafta tekrar buluşmak ümidiyle.